Donum Haber'e hoş geldiniz. Karşımda özel bir laptop var. Asus ProArt 16 HT7606W ismiyle geçiyor. Tam ismi bu. Bu laptopun özel kılan noktası ProArt serisini taşınabilir ve performanslı bir şekilde dizüstü bilgisayarlara getirmesi. Şimdi ilk olarak tasarım ve malzemeyle başlayacağız. 2 kilonun aşağısında bir ağırlığı var. 1.85 kilogram ve 1.73 santim de kalınlığa sahip. Yani 2 santimin aşağısında, 2 kilonun da aşağısında görece taşınabilir bir 16 inç laptoptan bahsediyorum. Amerikan dayanıklılık standardı olan Military Standard 810H destekliyor. Bu da çeşitli dayanıklılık testlerinden geçtiğinin ve o testlerle birlikte iyi bir şekilde o testlerden çıktığının göstergesi aslında. Şimdi klavyeye bakalım. Ciglet bir klavyesi var. İlk başta derin olmayan bir basış seyahati var. Orada bir rahatsızlık duyabilirsiniz ama bence alıştıktan sonra yazmak için keyifli bir klavye. 1.7 mm tuş basım mesafesi var ve touchpad'in çok geniş bir alanı var. Ve bu touchpad işlevsel ve güzel bir touchpad olmuş. Yani işlerinizi aksatmadan güzelce kullanabileceksiniz. Ayrıyeten touchpad'in sol köşesine baktığınızda bir teker göreceksiniz. Sanal bir teker. Bunu çeşitli işlevlerde kullanabiliyorsunuz. İşte Premiere'de kullanmak ya da destekli yazılımlarda kullanmak gibi ya da sistemin sesini açmak, kapamak, kısmak, ekran parlaklığını ayarlamak gibi çeşitli fonksiyonlarda kullanabiliyorsunuz. Bunun içinde bir uygulaması var. Oradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Klavyede Co-Pilot tuşunu göreceksiniz. Microsoft'un yapay zekası. Onun içinde bir kısa yol konmuş. Asus ProArt P16'nın içerisinde gelen Windows 11 ile birlikte Windows'un Co-Pilot yapay zekası da geliyor. Bu yapay zekaya komutlar vererek gündelik hayatınızı kolaylaştıracak işlemler yapabiliyorsunuz. Bunun dışında çeşitli görseller de oluşturabiliyorsunuz. Klavye Türkçe tuş dizilimine sahip. Türkçe karakter arayanlar bu klavyede sorun çekmeyecektir. Ancak Enter'ı küçük. Ben o Enter'ın küçük olmasına takılıyorum. Keşke büyük Enter olsaymış. Onun dışında klavyeden memnunum. Kullandığı tuş dizilimi ve yapısı bence hoştu. Tasarımsal olarak yeniliklere gelelim. Yeni bir ProArt logosu var laptopun üstünde. Bunun dışında gizli bir menteşe kullanmışlar. Gizli menteşenin güzelliği size görüntü olarak bir kabalıkta bulunmaması. Ayrıyeten Nano Black adını verdikleri görece az kir ve leke tutan ama bence tutuyor. Bir kaplama kullanmışlar ve menteşeler şu kenarlara bakarsanız çerçevelere. Burada şerit şeklinde oymalı bir yapı kullanmışlar. Bence güzel bir işleme detayı olmuş. Bu arada ekran biraz toz tutuyor ve yansıma yapıyor. Ona bir şey yapacak durumumuz yok. Bu arada önünde bize bakan 6 tane hoparlörü var. Bu hoparlörler bize bakacak şekilde yerleştirilmiş. Ayrıca portlara gelelim. USB 3.2 Gen 2 portu var. Bu 10 gigabit per second hızında bir Type-C port. 2 tane USB Type-A var. Bunlar da gene 10 gigabit per second olarak çalışıyor. Ayrıca 1 adet USB 4 Gen 3 40 gigabit per second ve görüntü aktarımına kadar yapabilen bir portu var. Bunun dışında HDMI 2.1 portu yer alıyor. 3.5 mm combo jack var. Yadırgayacaksınız Type-C üzerinden şarj olmuyor. DC kendi bir portu var onun üzerinden şarj oluyor. 200 wattlık bir adaptörle geliyor zaten. Uygun o küçük ganlarla bunu şarj etmeniz çok mümkün değil. Ayrıyeten bir de kart okuyucusu var. 7.0 olarak geçiyor Express hızında. Testini yaptığımızda yaklaşık 100 MB saniyeleri çok rahat gördü. Hatta muhtemelen elimizde daha hızlı bir kart olsa onu da iyi bir şekilde besleyecekti diye düşünüyorum. Bir diğer konumuz ekran. Belki de bu laptopun öne çıkan noktalarından biri. Ön tarafta Corning Gorilla Glass kaplama kullanılmış. Sınıfı belirtilmemiş ama Gorilla Glass olması bize bir güven ifade ediyor. Telefonlarda yıllardır kullandığımız bir koruma teknolojisi. 4K bir paneli olduğunu söylemiştim. Aslında 4K'nın da üzerinde 3840x2400 çözünürlüğünde çok fazla bir çözünürlüğü var. Açıkçası bu laptop için bu çözünürlük fazla gelmiş diyeceğim ama profesyonel amaçlı düşündüğümüz için bu laptopu aslında bu ekrana oranla yapabileceklerimizi sığdırmamız açısından bu yüksek çözünürlüğün bir avantajı var. Bu arada bu çözünürlüğün oluşmasının sebeplerinden biri 16:10 oranında bir ekran olması. Yani biraz genişçe bir ekran görüyorsunuz. Bu arada 60 Hz belki de laptopun paneliyle ilgili eleştirilebilecek noktalardan biri. Bu kadar üst sınıf bir laptopta artık 60 Hz'i görmeyelim. Ama 60 Hz olması çok büyük bir eksi mi? Çok oyun amaçlı kullanmayacaksanız bence değil. Parlaklığa gelelim. Benim ölçümlerimde parlaklıklarda HDR'da 800 nitleri gördü, yaklaştı diyelim. Standart parlaklığında da 650'lerdeydi. Firma verisi de 500 nit ve 400 nit arasında standart ve HDR peaki olarak değişiyor. Tabii ki gerçek kullanımda biraz daha yüksek çıkabilir, normaldir. Ama bunlar zamanla biliyorsunuz peak noktalar sürdürülebilir parlaklık değildir. O yüzden Bir de OLED'in yapısını da düşünürseniz ısınmaya ya da çeşitli performans sıkıntılarına bağlı olarak parlaklığı otomatik olarak kısıyor. Bu arada ekran glossy. Glossy olmasının ne eksisi var derseniz fazlaca yansıma gösteriyor. Parmak izi topluyor. Bu arada ekran dokunmatik. Dokunmatik bir ekran olması da güzel bir detay olmuş. Bazen çünkü alıştık artık telefonlara dokunarak bir şeyleri halletmek istiyoruz. O konuda da bizi üzmüyor. Ekranı otomatik olarak algılayabilen bir ortam ışığı sensörü var ve buna göre ekran ayarlarını değiştirebiliyor. 1.07 milyar renk yani 10 biti gerçek olarak gösterebiliyor. DCI-P3'ü %100 oranında destekliyor. Delta E değeri 1'in altında. Kontrastı da 1.000.000/1 kontrast. Yani kısacası bir panel olarak baktığınızda siyah, zaten alabildiğine siyah. Renk doğruluğu çok iyi. Bütün işte renk skalası da çok yüksek. Kısacası ekran profesyonel işler için tamamen donatılmış. Bu arada Pantone sertifikasına da sahip, Pantone tarafından onaylanmış bir ekran. Ekranın gövde oranı %88 ve çerçeveleri ölçtüğümde kalın tarafında 6 küsür milimetreleri gördüm. Yanda da 3 küsür milimetrelerde bir çerçeve kalınlığı vardı. Bu arada ekran 4096 noktada basınç hassasiyeti var. Kalemle de kullanabiliyorsunuz. Yanından bir kalem çıkmıyor ama kalem desteği de sahip. Tasarımsal özellikleri ve ekranını konuştuk. Şimdi bu kaputun altına bakalım. Performans kısmında AMD'nin Ryzen 9 AI 9 HX 370 işlemcisi var. İsmi biraz uzun ama çok iyi bir işlemci aslında. 36 MB cache belleği var. 5.1 GHz'e kadar çıkabiliyor. 12 çekirdek ve 24 thread'i var. Bildiğiniz aslında adı konmamış Threadripper'da denebilir mobil için. 70 Watt bir CPU. Normalde bu wattlarda masaüstü CPU'lar görürüz. Yani güç olanağı olarak da kısılmamış. Yani performansı yüksek bir işlemciyle karşı karşıyayız. Ve içerisinde AMD'nin Radeon 890M dahili grafiği var. Lakin buna ihtiyacınız yok. Aslında kullanmasanız daha iyi olur diyebilirim. Nvidia RTX 4070 mobil için özelleştirilmiş bir laptop GPU'su var. Ve 105 Watt gücünde. En yükseklerden biri değil. Ama 105 Watt olması önemli bir detay. Bunun dışında bir eleştireceğim noktası 8 GB dahili belleğe sahip bu ekran kartı. Ve günümüzde grafik yükü ağır işler yapmak istediğinizde 8 GB belleğe sığmadığınızı fark edeceksiniz. Hatta testlerimizde, oyunlarda, uygulamalarda da bunun handikaplarını yaşadık. NPU birimi var. Bu işlemcinin alameti farikalarından biri. AMD'nin XDNA mimarisinde 50 TOPS saniyede işlem yapabilen bir birime sahip. Yapay zeka işlemleri gerektiren durumlarda bu NPU birimi de ekstra olarak işlev görüyor. Bilgisayarda 64 GB LPDDR5X 7500 MTS RAM'ler var. Bunlar Micron üretimi RAM'ler ve lehimliler. Değiştiremiyorsunuz. Ayrıyeten içerisinde 2 TB PCI Express 4 M.2 SSD yer alıyor. Ve 5000-4000 MB saniye okuma yazma değerlerine sahip. Lakin bayılma testi yaptığımda bayıldığını gördüm. Bu bayılma testi ne anlam ifade ediyor derseniz çok parçalı yüksek gigabaytlı bir dosya attığınızda o dosya atılırken bir anda sürecin çakılması ve çok daha düşük megabayt saniyelerle dosyanın atılması ve bu dosya atımın uzun sürmesi anlamına geliyor. Orada bayılma testinden geçemedi. Açıkçası bu sınıfta bir laptopta daha performanslı bir SSD kullanılmasını beklerdim. Bu arada boşta bir M.2 portu da var. Eğer bu 2 TB alana sığmazsanız genişleme portundan da onu kullanabilirsiniz. Sıvı metal kullanılmış macun olarak. Ayrıyeten 3 fanlı bir soğutma ile geliyor. Bu fanların gürültüsü duyulur seviyede yük altında ama çok rahatsız edici değil. 60 desibelleri geçmiyor yük altında. Özellikle denedim. O yüzden sorun olmayacaktır ama gürültülü çalıştığında es geçmeyin. Bu arada ısınma ile ilgili konuşmak gerekirse özellikle termal kamerayla baktığımda ekranın olduğu tarafta ve şurada zaten egzoz çıkışları var. Bir ısı birikmesi oluyor ve OLED panelinde ısıya çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Hal böyle olunca bu ekrana direkt yansıması biraz kötü olmuş. Benim bu OLED panelin ömrüyle ilgili çekinceler oluşmasına sebep oldu. Ayrıca arka taraftan çıkış verdiği için ürünün arkasına bir şey koyarken ya da bir ürün varsa dikkat edin. Onlar da aşırı ısınmaya sebep olabiliyor. Ama ürünün özeline gelirsek üst yüzeyinde herhangi bir aşırı ısınmaya rastlamadım. Sadece çıkış bölgesinde bir ısınma oluyor. Bir de ekrana biraz yansıyor. Throttle test yaptığımda throttle testte termal sorun yaşamadım ve throttle'a girmedi. Yani hal böyle olunca bu işlemcinin throttle'a girmemesi ve performansını yüksek bir şekilde koruyabilmesi bu ürünün soğutmasına bir artı yazar. Zaten 3 fanlı özel bir soğutması olduğunda söylemiş ve anlatmıştım. Benchmark'lar da yaptım. Benchmark'larda da işlemcisinden ve ekran kartından beklenen performansı verdi. Throttle olmaması da bir artı oldu. Hatta OCCT testinde tüm sisteme yük bindirdim. Ona rağmen bir throttle'a girmedi. Bu durum bu laptopun lehine ciddi bir artı bu arada. Oyun testlerinde oyunları en yüksek kalitede çalıştırdık ve en yüksek kalitede bu yüksek çözünürlüklü ekran biraz bize sorun yarattı denebilir. 30 FPS civarlarında kaldı oyunlar. Ama oyun performansını arttırmak istiyorsanız ekran çözünürlüğünü düşürerek ciddi bir performans artışı yakalayabiliyorsun. Bu profesyonel amaçlı düşünülen bir laptop olduğu için tabii ki bir render testi de yaptık. Render testinde yaklaşık 1 dakikalık 4K 200.000 bitrate bir videodan çıkış aldık ve yaklaşık 1 dakika içerisinde videoyu export etti. O açıdan da performansı iyiydi. Hatta oradaki deal'ı da kullandık, tekerini de kullandık. O da işlevsel olarak bize bazen zorluk çıkarsa da genel olarak faydalı bir amaca hizmet gördü diyebilirim. Üründe Sirius Logic'in dahili bir amplifikatörü var. Bu da ses kalitesini olumlu etki eden bir durum. Ayrıca Dolby Atmos ve Harman Kardon Premium'u da destekliyor. Onlar da lisans olarak alınmış. 6 tane hoparlörü olduğunu söylemiştim. Bu hoparlörlerin ses şiddeti çok iyi. Baslar da üretebiliyorlar. Ve bunun dışında sahne aralıkları da ilginç bir şekilde geniş. Yani bir laptoptan ne kadar iyi ses kalitesi alınabilir derseniz doğru adres ProArt 16 diyebilirim. O yüzden ses arayanlar bu üründe sorun çekmeyecektir. Şimdi üzerinde 3 adet de mikrofon var. Mikrofonundan fena olmayan bir performans aldığını söylemem lazım.
Bu kayıt Asus ProArt 16'nın mikrofonu ve kamerası üzerinden kaydedilmektedir. Bence kamerası ışık koşulları altında yeterli performansı sunuyor. Tabii ki ışık azaldıkça onun da verimi düşüyor. Mikrofonla gelecek olursak da bence fena bir performans çıkarmıyor.
Beklentiyi biraz düşük tutmak lazım. Ya bir yaka mikrofonu ya da harici mikrofon gibi bir performans beklemeyin. Ama görüşmeniz gayet sağlıklı şekilde yaptırabilecek bir donanım olmuş. O açıdan da sorun çekmeyeceksiniz. Bağlantı kısmına geldiğimizde MediaTek'in Wi-Fi 7 kartı kullanılmış. Ancak MediaTek ve Wi-Fi deyince biraz yüzünüz burkulabiliyor. Ama bu üründe burkulmasın. Burada MediaTek'in en son, en yüksek Wi-Fi kartı kullanılmış. Hatta 2x2 anten tasarımı da var. Sinyal kalitesi de yüksek. Ve Bluetooth 5.4'ü destekliyor. Yani burada MediaTek diye üzülmeye gerek yok. Gayet iyi ve benim testlerimde sonuçları düzgün olan bir Wi-Fi performansı vardı. Bataryaya geldik. Bataryada aslında çok büyük bir pili var. 90 Watt bölü saatlik 4 hücreli bir pil kullanılmış. Hatta şu ön bölgenin büyük çoğunluğu da pilden oluşuyor ve 200 watt adaptörle geliyor. Onu da söylemiş olalım ama şunu da söylemek lazım. Adaptörle birlikte laptopun ağırlığı 2,5 kiloları bulunuyor. Biraz taşınabilirliğini adaptörüyle kaybediyor ama özünde bakıldığında hala bu sınıf için performans ve iş makinesi olarak düşünürseniz incelik ve zariflik olarak iyi bir noktada kalıyor. Şimdi pil ömrünü konuşmak lazım. Benim yaptığım pil testlerinde yaklaşık 5 saatlik bir süre verebildi. Ama şimdi bunun donanımlarının yüksek olduğunu hesaba katın. Bir ultrabook gibi bir performans beklemeyin. 5 saat o yüzden az gelebilir. Ama yük altında 5 saat alabilmek iyi bir derece bu laptop için. Bir de oyun performansına baktığımda oyunda da 3 saat civarı bir performans verdi. Ama dediğim gibi oyun konusunda çözünürlüğü düşürseniz daha iyi olacak. Kendi çözünürlüğü çok oyunlar için yüksek FPS vermeye müsait değil. Bu tabii en yüksek ayarlar için, biz benchmark'ı onu kabul ettiğimiz için öyle. Şimdi ek özelliklere gelelim. Full HD bir webcam'i var. Bence kalitesi ışık verdiğiniz sürece iyi. Hatta ışığınız az bile olsa gene günü kurtaracak bir kaliteye sahip. Kızılötesi fonksiyonu var. Windows Hello'yu da destekliyor. Güvenli olarak yüz tanımayla açabiliyorsunuz. Ayrıca dahili TPM modülü var. Ayrıca Microsoft'un Pluton Security donanımını da destekliyor. Yeni nesil bir BIOS kullanılmış. O BIOS'un tasarımını da size gösteririz. Çok fazla özellik yok ama bence işinize yarayacak özellikler konmuş. Boş bir BIOS yok bazı laptoplarda gördüğünüz gibi. İçerisinde dahili uygulamaları var. Storycube yapay zeka albüm oluşturma uygulaması ve Muse3 yapay zeka görsel oluşturma yazılımı var. Mayasus PC'nin tüm ayarlarını kontrol edebiliriz. Pilden tutun OLED'in yanmaması için yapılacak özelliklere kadar ya da güç tüketimi için alınabilecek önlemlere kadar hepsini ayarlayabiliyorsunuz. ProArt Creator Hub var. O da ProArt konseptinde bilgisayarın gene çeşitli ayarlarını yapmamız için hazırlanmış bir arayüz. Screen Expert var. Ekranla ilgili işler yapacaksanız ya da çoklu bir ekran kullanımı amaçlıyorsanız onun ayarlarını yapmak için güzel bir araç. GlideX var. O da telefon bağlantısı ve senkronizasyon için kullanılıyor. Ayrıca telefonunuzu bir kontrol paneline de dönüştürmenizi olanak sağlıyor. Son olarak fiyat ve değerlendirme kısmına gelelim. Çarşıya çıktığımda 120 bin liralık bir satış fiyatı gördüm. Evet, kimileriniz bu fiyatı yadırgayabilir. Ama bu tip bir ürüne ihtiyacı olan, bu tip ekstra özelliklerini hayatına artık atacağını düşünenler bu laptop için bu fiyatı çok görmeyecektir. Alabilirler diye düşünüyorum. Ama standart ev kullanıcısı için biraz fazla yüksek ve overpower olarak adlandırılabilecek bir ürün olarak söylenebilir. Kısacası Asus ProArt 16 ilgilisine cazip bir seçenek, fiyattan bağımsız ürün olarak cazip diyorum. O zaman başka bir videoda incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın.